Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. C.G. Jung'un modern toplumda bireyin açmazı alt başlığını taşıyan keşfedilmemiş benlik adlı eseri, Psikoloji. Toplum eleştirisi ve din psikolojisini bir araya getiren kısa fakat yoğun bir denemedir. Jung kitabı, İkinci Dünya Savaşı sonrasının ideolojik kutuplaşma, kitle hareketleri ve totaliterlik korkusuyla biçimlenen ortamında kaleme alır. Temel sorusu şudur. Modern insan, devletin, kalabalığın ve hazır fikirlerin baskısı altında kendi psikolojik gerçekliğini nasıl koruyabilir? Jung'a göre yalnızca dış kurumları düzeltmek yeterli değildir. Birey, bilinç dışının etkilerini, bastırdığı yönlerini ve iç çatışmalarını tanımadıkça kolektif sloganlara kolayca teslim olur. Eser, Jung'un analitik psikolojisindeki bilinç dışı, gölge, bireyleşme ve dinsel deneyim kavramlarını toplumsal bir bağlama taşır. Bir kişisel gelişim el kitabından çok, bireysel ruh sağlığıyla kamusal hayatın kırılganlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen düşünsel bir uyarıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kitle toplumu, bireyin sorumluluğunu nasıl zayıflatır? Jung'un kitabındaki ana gerilim, tekil insan ile kitle arasındadır. Ona göre toplum, istatistikler, kurumlar ve ideolojik programlar aracılığıyla insanı çoğu zaman bir sayı ya da işlev olarak ele alır. Bu yaklaşım, maddi sorunları düzenlemeye yardımcı olsa bile, kişinin benzersiz korkularını, arzularını ve ahlaki çatışmalarını açıklayamaz. Jung özellikle bireyin kalabalık içinde kendi yargısına güvenmeyi bırakma riskine dikkat çeker. İnsan, sorumluluğu bir lidere, partiye, devlete ya da çoğunluğun kanaatine devrettiğinde, normalde sorgulayacağı davranışları meşru görebilir. Bu tespit, kitabın yazıldığı dönemde Avrupa'nın totaliter rejimlerle yaşadığı deneyimle yakından bağlantılıdır. Ancak Jung'un vurgusu yalnızca belli bir siyasi sisteme yönelmez. Her tür dogmatik kolektif düşüncenin, insanın içindeki belirsizlik ve korkuyla yüzleşme ihtiyacını erteleyebileceğini söyler. Türkiye'de de siyasal, kültürel veya dijital tartışmalarda kimliklerin hazır kamplara ayrılması bu kaygının güncel bir karşılığı olarak düşünülebilir. Jung'un çözümü toplumsal hayattan çekilmek değildir. Kişinin grubun görüşünü kendi düşüncesi sanmadan önce içsel tepkisini sınaması, yani bireysel muhakemesini korumasıdır. Böylece özgürlük yalnızca dışsal bir hak değil, kişisel sorumluluk taşıma kapasitesi haline gelir. İkinci olarak bilinç dışını tanımak. İdeolojik körlüğe karşı neden önemlidir? Jung, insanın kendisini bütünüyle akılcı ve bilinçli sanmasını tehlikeli bir yanılsama olarak görür. Bilinç dışı, kabul etmek istemediğimiz duyguları, korkuları, saldırgan dürtüleri ve henüz kavramlaştırmadığımız yaşantıları içerir. Bu alan yok sayıldığında ortadan kalkmaz. Tersine, kişi kendi içindeki çatışmayı dış dünyadaki bir düşmana, gruba veya fikre yansıtabilir. Jung'un ideolojik fanatizmle ilgili uyarısı burada, psikolojik bir temel kazanır kendi bilinmeyen yönlerini görmeyen kişi. Kötülüğü yalnızca karşı tarafta bulmaya daha yatkın olur. Jung bu nedenle kendini tanımayı soyut bir içe dönüş değil, ahlaki sonuçları olan bir çalışma olarak ele alır. İnsan, öfkesinin, kıskançlığının veya güç arzusunun varlığını kabul ettiğinde bunlara otomatik biçimde teslim olmak zorunda kalmaz. Buna karşılık, kendini kusursuz ve bütünüyle haklı gören kişi, sertliğini yüce bir dava adına kolayca haklılaştırabilir. Jung'un düşüncesinde bilinç dışı, laboratuvarda tümüyle ölçülebilecek dar bir mekanizma değildir. Rüyalar, imgeler, duygusal tepkiler ve tekrarlayan ilişkisel örüntüler onun dolaylı ifadeleri olabilir. Kitap, bu malzemeleri kesin kehanetler gibi yorumlamayı değil, insanın kendi ruhsal sınırlarını daha dürüstçe fark etmesini savunur. Bu farkındalık, siyasi ve toplumsal yargılarda daha ihtiyatlı olmanın da zeminidir. Üçüncü olarak, gölgeyle yüzleşme, kusursuz benlik imgesini düzeltir. Keşfedilmemiş benlik, Jung'un gölge kavramını toplumsal sorunların anlaşılmasında önemli bir araç olarak kullanır. Gölge, kişinin benlik imgesine uymadığı için reddettiği ya da görmezden geldiği özelliklerin bütünüdür. Bu yalnızca saldırganlık veya bencillik anlamına gelmez. Toplumun veya ailenin onaylamadığı bağımsızlık, öfke, kırılganlık ve yaratıcı istekler de gölgeye itilebilir. Jung'a göre sorun, bu özelliklerin insanda bulunması değil, kişinin onları hiç tanımaması ve tümüyle başkalarına atfetmesidir. Gölge fikri, ahlaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Tam tersine insanın zarar verme kapasitesini kabul etmesini ister. Kendi önyargısını, üstünlük arzusunu ya da intikam duygusunu fark eden kişi, bunların eylemlerini yönetmesine karşı daha bilinçli bir sınır koyabilir. Jung'un yaklaşımı, insanın doğuştan saf ve yalnızca dış koşullar yüzünden bozulan bir varlık olduğu görüşüne mesafelidir. Hem bireysel hem kolektif düzeyde yıkıcı eğilimlerin hesaba katılması gerektiğini savunur. Bu düşünce gündelik hayatta hızlı ahlaki yargılara karşı bir denetim önerir. Bir kişiyi veya topluluğu bütünüyle kötü, kendini ise bütünüyle iyi saymak, gölgenin yansıtılmasına örnek olabilir. Jung'un amacı suçluluk üretmek değildir. Daha gerçekçi, daha az savunmacı bir öz değerlendirme yoluyla kişinin kendi davranışının sorumluluğunu alabilmesidir. Dördüncü olarak, bireyleşme. Topluma karşı yalnızlaşmak değil, iç bütünlük kazanmaktır. Jung'un bireyleşme dediği süreç. Kişinin herkes gibi olmaktan vazgeçip, keyfi biçimde ayrıksı davranması değildir. Bireyleşme, bilincin bilinç dışı içeriklerle ilişki kurması. Kişinin toplumsal rollerini gerçek kişiliğiyle özdeş saymaması ve ruhsal çelişkilerini taşıyabilmesidir. İnsan ebeveyn, çalışan, yurttaş veya belirli bir grubun üyesi olarak gerekli roller üstlenir. Fakat Jung'a göre kişi yalnızca bu rollerden ibaret olduğuna inandığında iç dünyasıyla bağını kaybeder. Bu kayıp, onu dışarıdan sunulan kimliklere daha bağımlı hale getirebilir. Kitapta bireyleşme, herkes için aynı aşamalardan geçen standart bir program değildir. Jung, insan ruhunun tekilliğini özellikle vurgular. Bu nedenle süreç, hazır reçetelerden çok dikkatli öz gözlem gerektirir.
Rüyalar, güçlü duygusal tepkiler, semboller ve kişinin hayatında tekrar eden çatışmalar üzerinde düşünülmesi gereken malzemeler olabilir.
Ancak bunları tek bir sözlükle çözmek ya da her imgeye değişmez anlam vermek Jung'un yaklaşımını basitleştirir.
Bireyleşmenin toplumsal değeri, bağımsız muhakeme geliştirmesidir.
İç bütünlük kazanmaya çalışan birey, ne toplumsal kuralları mutlaklaştırır ne de her kuralı reddetmeyi özgürlük sayar.
Kendi sınırlarını ve sorumluluklarını daha iyi gördüğü için kalabalığın duygusal dalgalanmalarına daha az kapılır.
Jung'un idealize etmediği bu zor süreç kitaptaki en temel koruyucu güçtür. Son olarak dini deneyim ve anlam ihtiyacı Jung'da psikolojik bir işlev taşır.
Jung, modern insanın yalnızca bilimsel ve teknik açıklamalarla ruhsal dengesini kuramayacağını ileri sürer. Bu, bilime karşı bir red değildir.
Onun itirazı, insanın anlam, ölüm, suçluluk, kötülük ve aşkınlık gibi deneyimlerini yalnızca dışsal fayda veya akılcı hesap düzeyinde ele alma eğiliminedir.
Jung'a göre dini semboller ve ritüeller, tarih boyunca bireyin bilinç dışıyla ilişki kurmasına yardım eden ortak biçimler sunmuştur. Modern dönemde bu biçimlerin etkisini yitirmesi, bazı insanlarda yönsüzlük ve ruhsal parçalanma duygusunu arttırabilir.
Bununla birlikte Jung'un kitabı, belirli bir mezhebe ya da dogmatik inanca dönme çağrısı olarak okunmamalıdır.
Onun ilgisi, dinin yaşanmış psikolojik gerçekliği ve birey için taşıdığı dönüştürücü anlamdır.
İnanç, sadece toplumsal gelenek veya dışarıdan benimsenen bir kural olduğunda bireyin içsel deneyimiyle bağ kurmayabilir.
Jung, bu nedenle kişisel deneyimin önemini vurgular.
Türkiye gibi dini, seküler ve geleneksel referansların iç içe geçtiği toplumlarda bu tartışma özellikle düşündürücüdür.
Jung'un çerçevesi, insanların ortak sembollere neden ihtiyaç duyduğunu anlamaya yardımcı olabilir.
Yine de onun din psikolojisine ilişkin yorumları ampirik olarak kanıtlanmış kesin açıklamalar değil, analitik psikolojinin yorumlayıcı önermeleridir.
Kitabın gücü bu sınırı koruyarak anlam ihtiyacını kamusal baskıdan bağımsız düşünmeye açmasındadır. Sonuç olarak keşfedilmemiş benlik.
Özellikle Jung'un analitik psikolojisine, kitle kültürü eleştirisine, siyasal psikolojiye ve din ile anlam sorununa ilgi duyan okurlar için değerli bir metindir. Kısa oluşu, kolay olduğu anlamına gelmez.
Jung, bilinç dışı ve dinsel deneyim gibi kavramları yoğun, zaman zaman soyut bir dille tartışır.
Bu nedenle kitap, kesin bilimsel kanıtlar veya adım adım uygulanacak terapi teknikleri arayanlar için sınırlı kalabilir.
Gölge, sembol ve kolektif bilinç dışı çevresindeki bazı önermeler, çağdaş ampirik psikolojinin standartlarıyla doğrudan doğrulanabilir kavramlar değildir.
Buna rağmen eser, benzer kişisel gelişim kitaplarından belirgin biçimde ayrılır. Okura daha üretken, daha başarılı veya daha mutlu olmayı vaat etmez. Bunun yerine, insanın kendi içindeki karanlık ve çelişkili tarafları tanımadan toplumsal kötülükleri yalnızca dışarıda aramasının sakıncalarını inceler. Jung, bireysel ruhsal çalışmayı kamusal sorumlulukla ilişkilendirir. Böylece propaganda, kutuplaşma ve grup aidiyeti üzerine yapılan daha güncel tartışmalara da düşünsel bir arka plan sağlar. Kitaptan alınabilecek pratik fayda, kişinin güçlü duygusal tepkilerini, kesin yargılarını ve grup bağlılıklarını daha dikkatli gözlemlemesidir. En önemli entelektüel katkısı ise özgürlüğün yalnızca baskıdan kurtulmak değil, kendi bilinmeyen eğilimleri karşısında da sorumluluk kazanmak olduğunu göstermesidir. Bu yönüyle eser, psikoloji ile toplum eleştirisini alışılmadık ölçüde sıkı biçimde birleştiren klasik bir denemedir. Destek olmak isterseniz J.G. Jung kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.